Herkese merhabalar. Bir Milenyum Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fellow arkadaşım Alp konuğum. Kendisi birçok girişim deneyimi olan biri. Aynı zamanda şu an kolektifte çalışıyor. Böyle onun ilham aldığı şeyleri öğrenmek için ve onu daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum. O yüzden hemen onu selam vermek istiyorum. Selam Alp, hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk Canan.
Nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ben böyle senden kısaca bahsettim ama böyle kuru bir giriş cümlesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen ilerleyen sorularda da soracağım gibi ses konuşması olan biz de kuşak gençsin. O yüzden hemen seni tanımakla başlayalım istiyorum. Kısaca böyle Alp kimdir, neler yapmıştır, girişimcilik ekosistemi nasıl girmiştir, bu serüveni nasıl olmuştur ondan bahsedebilirsen süper olur.
Tabii çok mini bir özet geçeyim, sonra detaylı konuşuruz zaten. Ben Alp Onur. 2000 yılında Elazığ'da doğdum. Arkasından 2014 yılında İstanbul'a taşındık. Daha sonra 2015-2016 yıllarında böyle kendi kendime girişimcilik ekosisteminin içerisinde buldum diyebilirim. Tabii bu süreç biraz daha o zaman hani girişimciliğin tamamen ne olduğu çok bilinmeyen bir dönemdeydik. 2014-2015 o civarlar. Daha ismi yeni yeni söyleniyordu. Ben şu anda bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Dediğim gibi 2014-2015 yılları o civarlarda girişimcilik nedir bununla tanıştım. Alp Onur nedir diye böyle kısa bir özet geçtiğimizde çok ciddi bir basketbol sevdalısı, bir araba sevdalısı, sürekli girişimlerle ilgilenen, yeni girişimleri araştıran, yeni girişimlere başlamaktan hiç çekinmeyen, bir yandan da kurumsal hayatta çeşitli staj tecrübeleri olan birisi diyebiliriz. Kısa özetimiz böyle olsun.
Biraz mütevazı bir özet oldu.
Estağfurullah.
O zaman biraz sorulara geçip deşelim istiyorum bunu. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuduğundan bahsettin. Kayda gelmeden önce şeyden de bahsetmiştim ama yan dal yaptığına falan. İstersen oralardan bahsedelim. Bahçeşehir Üniversitesi'ni nasıl seçtin? Bu bölümleri nasıl seçtin? Ve şu an memnun musun? Çünkü böyle podcast'im benim 18-24 yaş aralığı çok dinliyor. Belki üniversiteye yeni girecek olanlar olabilir. Onlara da böyle yol gösterebilir diye düşünüyorum.
Süper, tabii ki ben bahsedeyim. Benim aslında hikayem yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurucusu olan mütevelliyeti başkanı olan Enver Yücel'le tanışmamla aslında Bahçeşehir'de yolum kesişti. Kendisi inanılmaz derecede vizyoner bir insan. Bizim de yaptığımız işlerden bu Alzheimer hastaları için yaptığımız bir çip vardı ilk başlangıçta, ondan da bahsederiz. O çipi duyduktan sonra bizim onunla görüşmemizden sonra daha doğrusu bize bir tam burs vermişti. Açıkçası zaten şu anda Apply.bo denilen bir sistem de var, hani belki duymuşsundur. Üniversite hani sizin yaptığınız projelerle birlikte üniversiteden size tam burs almanızı sağlayan bir olanak. Yurt dışında çok fazla muadilleri var ama Türkiye'ye bu sistemi ilk getiren Bahçeşehir Üniversitesi olmuştu. Ben de bunu duyduktan sonra ne kadar vizyoner bir aslında kurum olduğunu tahmin edebilmiştim. Çünkü gerçekten bir insana projesiyle ve hayalleriyle üniversiteden burs verebilmek Türkiye standartlarına göre yaklaşık 5-6 sene önden gidiyoruz dememi gerektiriyor. Ben de aslında bu şekilde Emre Hoca yardımıyla okulumuza tanışmıştım. Daha sonrasında Amerika'dan bir hazırlık okumak için tam burs almıştım. Amerika'da yaklaşık bir sene boyunca tam burslu bir şekilde hazırlık dili eğitimi aldım. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de işletme bölümünü okumaya şu an devam ediyorum ama Amerika'da tam bursum devam ediyordu. Ben Türkiye'ye dönmeyi tercih etmiştim. Şu anda iyi ki dönmüşüm diyorum aslında. Hani orada kalsaydım da çok bir şey değişmeyecekti açıkçası. Hatta Amerika bizden sonra daha da biliyorsun sıkıntılı dönemler geçirdiği için çok da pişmanlık duymadım. Ki zaten istediğim zaman da giderim. Çok da bir dert olacağını düşünmüyorum Amerika'ya gitmenin. İşletmeyi seçmem aslında benim diğer bölümlere olan yatkınlıklarımla karşılaştırdığımda başlayan bir süreçti. Çünkü gerçekten diğer bölümlere baktığım zaman endüstri mühendisliği birazcık matematiksel kısmının beni zorlayacağını düşündüm. Zaten bu şekilde bölüm seçecek arkadaşlarımızın da lise background'unu mutlaka gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lisede kimya alanında, fizik alanında çok başarısız birisi gidip üniversitede fen odaklı bir bölüm seçerse çok sıkıntı yaşarlar. Ben de hep lise hayatım boyunca, eğitim hayatım boyunca sayısal bölümlerde çok ciddi sorunlar yaşamış birisiyim. Daha doğrusu lisede öğrenmek istemediğim dersleri ignorlamış birisiyim. Organik kimya benim ne işime yarayacak deyip de hocanın bunu yüzüne söylemiş birisiyim. O yüzden ileride işime yaramayacak dersleri öğrenmemiş birisi olarak işletmenin tamamıyla benim yapacağım business yani iş çerçevesinde bir bölüm olduğunu düşünerek işletmeyi seçmiştim. Okulumdan da ciddi şekilde memnunum yani. Beni çok başından beri, ne pandeminin başından beri üzen bir davranışı oldu. İşte hani bazıları kamera açtırarak zorunlu sınavlar falan yaptırtıyorlar ya da derslerde kamera zorunlu vesaire. Bizim okulda hiç böyle zorlayıcı süreçlerle karşılaşmadık. Ciddi şekilde bize öğrenci dostu bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde de bahsetmiş olayım üniversitemden.
Ben şeyi kaçırdım mı onu yakalayamadım sanırım. Tekrardan sormak istiyorum. Bu hazırlık için Amerika'ya gittim dedin ya, o Bahçeşehir'e bağlı bir burs muydu yoksa farklı bir burs muydu o?
Tabii Bahçeşehir Üniversitesi'nin Amerika'da bir kampüsü var. Aslında Kanada'da da var, yani dünyanın neredeyse 12-13 yerinde farklı kampüsleri var Bahçeşehir Üniversitesi'nin. BAU Global diye geçen bir süreç bu. Onların orada bir kampüsü var Washington DC'de. White House'a yaklaşık böyle bir 150 metre falan. Ben orada hazırlık eğitimi almıştım. Orada aynı zamanda üniversite de var yani. Üniversitenin içerisinde bir hazırlık okulu kurmuşlar. Orada kendi bir üniversiteleri de var. Normal bildiğimiz bir Amerikan üniversitesi. Ben oradan burs almıştım. Orada devam etmiştim hazırlığa.
Anladım, süper. Şimdi ben devlet okulunda olduğum için tabii ki de bunları bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Şey bir de sen peki bunun için bir sınava giriyor musun? Yoksa tamamen bu şey odaklı soruyorum. Hani gerçekten bilmeyen biri olarak Bahçeşehir'in sistemini. Sen sınava girip mi oraya gitmek için başvuru yapıyorsun? Yoksa yani orada okumak istiyorum, o şubesinde okumak istiyorum gibi mi bir tercih yaptın?
Aslında sınava giriyorsun tabii ki. Bir dil eğitiminden öncesini, yani seni sıfırdan da oraya götürüyor olabilirler ama birazcık problem yaşayabilirsin sıfırdan gidersen. Hani ufak da olsa bir A2 olman gerekir diye tahmin ediyorum. Ben gittiğimde zaten B2 falandım aslında. O yüzden çok çok böyle bir problem yaşamadım. Onun dışında oraya gitmek için aslında senin belirtmen gerekiyor. Hani şu kampüse gitmek istiyorum, Kanada'ya mı gitmek istiyorsun, Amerika'ya mı gitmek istiyorsun diye senin belirtmen gerekiyor. Seni çok belli bir staja tabi tutmuyorlar. Üzerine tam bursluysan tam bursun yarısını da kullanabiliyorsun. Ayrıca ilk 1000 öğrencisiysen, yani ilk 1000'e girdiysen ve Bahçeşehir'i tercih ettiysen, bu sana bahsettiğim 1 senelik burs sürecini, yani 1 senelik benim yaşadığım tam bursu sana da veriyorlar. Yani ilk 1000 öğrencisini hem konaklama masrafını hem de üniversite masrafını karşılıyor ve ilk 1000 öğrencisi 1 yıl boyunca Amerika'da bir dil eğitimi almış oluyor ücretsiz. Konaklama ile birlikte, onu da söylüyorum çünkü ciddi şekilde pahalı bir süreç konaklama Amerika'da. Bir de dolar kuruyla çarptığımız zaman daha da facia bir döneme geliyor.
Evet, bunlardan bahsetmem bence süper oldu çünkü dediğim gibi hani ben mesela devlet okulunda okuyarak bunu bilmiyorum ama seçecek olanlar da üniversiteyi aslında sadece işte ismi için değil, aslında sunduğu imkanlarla da seçmesi gerekiyor. Ben bunu ben şu an bahsedince bunu çok fark ettim. Bir de Müge diye bir arkadaşım almıştım konuk olarak. O da böyle özdeğinin fırsatlarından bahsetmişti. Gerçekten onu orada da fark ettim. Yani hani sana okulun ne sunacağına bakmak önemli bir
tercih. Kesinlikle öyle.
Özellikle 21. yüzyıldayız yani. Şu an online
denetim. Kesinlikle.
O zaman okulla ilgili bu kısmı öğrenmiş olduk. Diğer soruma geçiyorum. Böyle lisede ben tanıştım ilk başta girişimcilik terimiyle ve işte sorulara cevaplarken de burs alırken Bahçeşehir'den çip projemizi almıştık dedim. O yüzden oralara gidelim biraz. Oralardan başlayalım istiyorum. Girişimcilikle nasıl tanıştın? İlk girişim neydi? Ve hani bu yolculukta seni motive eden şey ne? Diğer girişimlerini kurmada da. Onları biraz anlatırsan süper olur.
Tabii. Ya benim aslında ilk girişimim bu bahsettiğim Alzheimer hastaları için yaptığımız bir çip vardı. Bu çipin başlangıç süreci aslında ilk geldiğimde okuldan eve doğru giderken yolculukta cüzdanımı çaldırmıştım. O gerçekten çok dokunmuştu bana, yani nasıl bunu çözebilirim diye. Bu aslında insanın bu arada karakteriyle de alakalı bir durum. Çünkü ben hayatımın hiçbir döneminde hani bir şeyi kaybettiğin zaman ya da bir şeyi elimden çıkardığım zaman ya vah vah işte ne yapacağım şimdi bittim hayatım kaydı diye üzülen, böyle kendimi hırpalayan bir insan olmadım. Hep daha çözüm üretmeye çalışan bir insan oldum. Yani bu yüzden diyorlar hani girişimci olunur mu doğulur mu diye. Ben birazcık daha doğulur tarafındayım. Çünkü çok garantici olan bir insanın, hayatı boyunca böyle problem görünce o problemlere savaşmayı bilmeyen bir insanın, problemlerin altından kalkamayan bir insanın girişimci olması bana kalırsa çok zor bir durum. Ve bu ilerideki durumlarda, ileriki yaşlarda değişmeyecek derecede kalıcı bir durum. Ben böyle bir problem karşıma çıktığında problemi nasıl çözerim diye düşünmüştüm yine. Dedim ki cüzdanın içerisine bir çip koyarsam eğer cüzdanın nerede olduğunu takip ederim. Tabii hiçbir yazılım bilgim yok. Hiçbir donanım bilgim yok. Fikir var sadece ortada. Ve lise 1'deyim yani. Hani nasıl bu iş olacak? Orası muamma sorucu. Daha sonrasında ben de bu fikri babama anlattıktan sonra eve gelip babam dedi ki şöyle şöyle bir kamp varmış. O kampta bir lise girişimcilik kampı. Tüm Türkiye'de tek yani. Yani oraya seçilir miyim onu bile bilmiyorum. Ama beni çok heyecanlandırdı. Çünkü yani Türkiye'de düşünün hani 2015 yılı ilk ve tek bir şey var. Lise, yani bundan çok da uzak değil aslında, 6 sene önce. Şu an Google'a yazsak lise girişimcilik kampı diye bir sürü çıkıyor. Liseliler için girişimcilik, işte yetkenler vesaire vesaire, hani bir sürü çıkıyor. O zaman tekti yani. İnno Campus adı verilen bir kamp vardı. Oraya girebilirsin istersen dedi. Beni de çok heyecanlandırdı. Ben de tamam dedim. Oraya gittim. Orada bir ekip kurduk vesaire. O ekip bir süre sonra dağıldı tabii ki. Herkes ders çalışmak istediği için. Ama ben orada kendi istediğim teknik bilgiye sahip olabilmiştim. Bana o bilgiyi sunmuşlardı. Döndüğümde ise tabii ki yalnız başımaydım. Bu çipi hani normal bir cihazlar üzerine takılan, normal kaybedeceğimiz eşyalar üzerine takılan ve mobil uygulaması olan bir teknoloji şirketi haline dönüştürmeyi çok istiyordum. Arkasından şunu düşündüm. Benim okulda en yakın arkadaşım Bora diye bir arkadaşım vardı. Bora'nın dedesi Alzheimer hastası. Sürekli evden çıkıyor, kayboluyor, nerede olduğunu unutuyor. Bu tip durumlar vardı. Biz de Bora'nın dedesi üzerine çipi entegre edelim dedik. Yani Alzheimer hastalarının üzerine çipi takalım. Hastalar evden çıkarlarsa ailelerin telefonuna bildirimler gitsin. Bu şekilde daha güvenli bir onlar için alan oluşturalım diye düşündük. Yaklaşık bir 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde biz takır tukur işi aslında çalıştırmaya başlamıştık. Uygulamayı yapmaya başlamıştık. Tabii ki çok ilkel olarak çalışıyordu. Tabii ki bu yaptığımız işi duyan artık girişim ekosistemi biraz daha lisede ne iş yapmışlar ya düşüncesine kapılmıştı. Çok ciddi anlamda üzerimizde böyle bir baskı değil de birazcık rehavet oluşmaya başlamıştı. Bu rehavetin sonucu olarak da TRT'nin bize bir canlı yayın daveti olmuştu. Oraya katıldığımızda benim yazdığım uygulama çalışmamıştı. Bildiğimiz bug'a girmişti. Hala YouTube'da da var bu arada, yani Alponur yazınca çıkıyor. Onu izleyince biraz kötü olmuyor değilim. Ama dediğim gibi bu tip problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Benim ilk deneyim aslında bu Alzheimer hastaları için yaptığımız çip olmuştu. Ki zaten beni tanıyan insanların çoğu da bu organik hoşaf Alzheimer hastaları için çip mevzusundan tanırlar. Orada ilginç bir olay olmuştu. Yani dediğim gibi bu çip aslında benim bu şekilde girişimciliğe karşı fikirlerimi çok körü körüne bağlayan ve beni bu ekosisteme karşı sevdiren kısım oldu.
Peki sonraki deneyimler nasıl ilerledi?
Kısa kısa hepsinden bu çok ana diye biraz daha özet şey yaptım. Geniş tuttum. Biraz daha özetleyerek devam edeyim. İkinci olarak ondan sonra nechossam.com diye bir site kurmuştuk. Ya aslında başlarda çok iyi gidiyordu ama sonrasında bizim bağlı olduğumuz ana kuruluş satılınca o da içinde birlikte satılmıştı. Nechossam.com'un mantığı da o zamanlar işte okullarda böyle terör örgütü mensuplarının çok olduğunu düşünürsek o zamanlar Milli Eğitim kitap yorumlamasına müsaade etmiyordu. Yani sizin okuduğunuz bir kitap varsa ya da okuduğunuz, çözmeye çalıştığınız bir test kitabı varsa hocam bu nasıl dediğiniz zaman öğretmenler gelip derdi ki ya biz kitap yorumlamamız yasak derlerdi bize. Hani bu her zaman bir kuraldı yani. Hiçbir hoca kitap yorumlamaz. Biz dedik ki nechossam.com diye bir site kuralım. İçeri tüm kitapları yükleyelim. Öğrenciler gelip bu kitaba yorum yapsın. Öğretmenler gelip oradan anonim olarak yorum yapsınlar. Aslında çok da güzel gitmişti. Çok da güzel ilerliyordu ama dediğim gibi sonrasında bizim bağlı olduğumuz ana firma satılınca bu işte satılmak durumunda kaldı. Arkasından sadece liseler için bir e-spor takımı kurduk. Yine Bora arkadaşımla birlikte. Ve Minorpreneurs adı altında bir 7-17 yaş arasında girişimcilik eğitim veren bir ekip vardı. İlker abi ve Yağız abi. Onlarla birlikte bizim dördümüzün kurmuş olduğu bir liseli e-spor takımı vardı. Bu e-spor takımını kurduk. Çok çok da başarılı oldu. İlk yılımızda Fenerbahçe ile Galatasaray'la maçlar yaptık. Zula Süper Ligi'ne katıldık. Yani çok ciddi bir değerlemeye ulaştı. Daha sonrasında benim hani girişimcilik ekosisteminde bir maalesef diyeyim aslında bunu. Çok çok müthiş sevdiğim bir huy değil ama bir yaşam biçimi diyelim. Opportunity cost dediğimiz bir mevzu var. Fırsat maliyeti. Aslında bunu bir iş için, bir firma için ya da bir girişim için harcadığım zamana bakıyorum. Sarf ettiğim efora bakıyorum. Bana geri dönüşü maddi ve manevi olarak sıfır ve altında kalıyorsa opportunity cost'um diğer, yani bu tarafta daha yüksek oluyor. Ve bu yüzden ben daha farklı işlere yönelme isteğinde bulunuyorum. İşe her ne kadar inansam da. Tabi bir ay içerisinde olmuyor. En az bir sene, bir buçuk sene bu işin içerisinde vakit geçirmeye gayret ediyorum ki gerçekten acaba yolunda mı gidiyor yoksa benim yanlış yaptığım bir şeyler var mı diye. Arkasından dediğim gibi bu Games of Future'dan yani GOF'tan bu belirttiğim sebeple kendi hisselerimi devrederek ayrıldım. Arkasından bir sonraki girişimimiz biraz daha Influera oldu. O biraz daha çok daha ilgiden bir girişim olmuştu. O da hala hatta şu anda devam ediyor. Ben yine bu bahsettiğim sebeplerden dolayı, bir de ekip içi biraz faktörlerden dolayı oradaki hisselerimi de devrettim. Benim de hala çok inandığım, çok güvendiğim bir fikir aslında. Pazardaki rakipler çok fazla olduğu için, muadilleri çok olduğu için oradaki opportunity cost'unda birazcık daha zamanla düştüğünü düşündüm. Ve bu sebeple oradaki hisselerimi de devrettim. Sonraki girişim aslında deneyimlerim de bu şekilde olmuştu.
Süper. Ya ben sen anlatırken hem birçok şey kendime not aldım ama bir iki tane de soru oluştu aklımda. İlk iş şu, şeyden bahsettim. Bora'yla işte iki girişim kurmuştun sanıyorum aralıklarla. Ekip arkadaşı bulmak çok zor yani girişimcilikte. Hani gerçekten böyle güvenebileceğin, 7/24 beraber çalışabileceğin birisi. Ekip arkadaşlarını bulurken neler yaşadın ve hani aslında ne gibi kendi çıkarımların oldu? Bir bunu sormak istiyorum. Diğer sorum da çıkman gerektiği noktayı nasıl fark ediyorsun?
Tabii ya, ekip kısmı dediğin gibi çok sıkıntılı bir kısım. Hani Bora da benim için gerçekten iyi bir ekip arkadaşıydı. Burada birazcık sizin rolünüz de aslında belirleyici. Benim girişimlerdeki rolüm biraz daha hani baskın tarafı olmuştur. Benim aldığım fikirler tabii ki diğerlerinin fikirleriyle uyuşursa o fikirler tabii ki devam eder ama benim aldığım fikirler biraz daha uygulanmasını istediğim fikirler oluyordu. Çünkü gerçekten hani belli bir deneyim var. Tabii ki ben mükemmelim, milyon dolarlık girişim çıkardım demiyorum ama fikirler aslında çok kötü fikirler ortaya atmazdım. Dediğim gibi ekip kısmında sizin karşı tarafa rollerinizin uyuşması çok önemli. Biz Bora'yla burada gerçekten iyi anlaşıyorduk, iyi bir şekilde konuşabiliyorduk. Arkasından Influera'da da yine aslında ekibimiz iyiydi. Tabii ki ama ekibin her zaman uyuşması %100 mümkün olmuyor. Influera özelinde söylemiyorum, başka bir iş üzerinde de söylüyor olabilirim. Ekip %100 uyuşmayabilir ya da o ekip başta çok verimli çalışıyor olup bundan 4-5 ay geçtikten sonra İnsanların baştaki motivasyonu kalmayabilir. Bunlar hep ana faktörler aslında. bizim aslında çoğu girişimde yaşadığımız şey budur. Yani bir insanın birinci ay çok motive bir şekilde çalışması ama dördüncü, beşinci ay geldikten sonra en ufak aksilikte ya ben bu işe olan inancımı kaybettim demesi çok kronik bir sendrom diyebilirim. Ki ben de çok çok yaşadım. Hani son girişim mi olsun, ilk girişim mi olsun, orta girişim mi olsun, birçok girişimde bu durumla karşılaşıyoruz. Ben eğer benim ekibimden birisi bunu diyorsa bunu gerçekten artık benim o işe karşı olan yaklaşımım da değişiyor. Çünkü ekip ortaklar çok önemli. Ortaklardan birisi işe olan inancını kaybediyorsa ve bunu çok işin içerisinde dile getiriyorsa bu ciddi bir problem haline dönüşüyor. Onun dışında ekibin içerisindeki arkadaşlık ilişkileri de çok önemli. Örnek veriyorum, ben ve Bora önceden arkadaştık. Ekibe üçüncü birisi dahil olduğu zaman ben bir hata yaparsam Bora direkt olarak bu hatamı bana söyleyebilecek düzeyde olması gerekiyor. Eğer ben bir hata yaptığımda Bora benim yaptığım hatayı benim yüzüme vurmayıp üçüncü kişinin hatasını çok yoğun bir şekilde üçüncü kişiyi diretirse üçüncü kişi bu işin içerisinde durmaktan artık huzursuzluk duyacaktır. Bir süre sonra o kişi de kaybedeceklerdir. Bu da çok ciddi şekilde kronik bir sendrom. O yüzden girişimlerde arkadaşlık ilişkileri çok sıkıntılı düzeylerde olabiliyor. Dediğim gibi senin ekip faktörleri gerçekten çok mühim. İkinci soruya gelirsek de çıkacağın anı nasıl keşfediyorsun? Aslında bunun dediğim yani önemli olan kısım bu çıkacağın kısmı birinci ayda düşünmemen gerekiyor. Yani sen bir işe bir ayını verip de ya baktım maliyet zaten bir ayda sana kimse ne maddi olarak bir şey kazandırabilir ne maddevi hani manevi olarak müthiş bir şey kazandırabilir. Yine manevi olarak çok şey katabilirsin aslında bir ayda ama maddi olarak hiçbir beklentin hatta eksiğe girmeyi çok çok kabul etmen gerekiyor. Çünkü Infilever olsun, Gamers of Future olsun biz bunlarda hep eksiyle başladık. Hep kendi cebimizden çıkardık parayı. Hiçbir zaman ilk ayda bir kasa döndüğünü hatırlamıyorum ben hiçbir startupta. Genelde 7-8 ayın sonunda baktığın zaman çok yoğun bir çaba, çok yoğun bir zaman harcama ve çok yoğun bir bütçeden harcama görürsem eğer. Ve bunun sonunda ileriki rotaya bakmak gerekiyor aslında. Burası kritik nokta. 8 ay geçmiş. Cepten çıkan eksi, manevi olarak çıkan durum eksi. Bana kattığı şeyler bir baktım yine eksi. Önümdeki sürece baktım. Yapılabilir mi? Yapılabilme olasılığı nedir? Yapılabilme durumuna yakın mıyız? Yani 1-8 ay daha uğraşacak mıyız? Yoksa 1-2 ay içerisinde yapılabilir mi bu iş? Bu sorular çok kritik. Yapılabilme sürecine yakın değilsem, 1-8-9 ay daha bu şekilde gidecekse, hem maddi hem manevi olarak seni yıpratacaksa that's it yani. Benden bu kadar deyip aslında çıkış için gerekli işlemleri başlatabiliyoruz aslında. Bu tabii ki şey değil. Ben her işi yarım bırakırım mevzusu değil. Kesinlikle bir işten bir işi yarım bırakmaktan bir insanın çekinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki bu yaş özelinde. Şu an ben 21 yaşındayım. 30 yaşında bu işi yapıyor olsaydım ya da 30 yaşında şu çıktığım iki işlerden birinde olsaydım bu kadar hızlı ve çabuk bırakmazdım. O sebeple şu anki yaşımızda bizim karşımıza çok çok daha fazla fırsat çıkacağı için fırsat değerlendirmek adına sizi çok fazla yani girişimcilere çok fazla bağlamayan fikirlerin inançlarını kaybettiği noktada gerçekten duygusal olarak yaklaşmamalı gerektiğini altını kesinlikle çiziyorum. Çünkü bir girişime duygusal olarak bağlanmak hem girişimi öldürür hem kişiyi öldürür. Bu da çok net bir düşünce benim açımdan.
Bence süper özetledin. Harika cevap verdin.
Teşekkür ederim.
Özellikle şu sonda vurguladığın şey bence de çok önemli. Hani böyle tamam işin maneviyatı var, duygusal yönü var ama işe iş olarak da bakabilmek lazım. Çünkü gençliğin bir daha gelmiyor.
Kesinlikle.
İlerleyen yaşlarda dediğin gibi belki de bu kadar fırsat sunulmayacak önüne. O yüzden onları da değerlendirmek bence de önemli.
Süper.
O zaman şimdi acımasız sorular kısmına geçiyorum. Burası böyle eminim çok aldığın senin de sorular ve hani hazır podcast çekiyorken, duyurabiliyorken sesimizi böyle bir şekilde çekiyorken bunları da cevaplandıralım istediğim soruyla.
Bakalım neler gelecek.
Birçok işle meşgulsün. Hani bunu liseden beri yapıyorsun bu arada. Yani hani kendi girişim deneyimlerin olsun. Bunun yanı sıra şu an çalışıyorsun. Okulla beraber yürütüyorsun. Ya aslında senin hani liseden itibaren sürekli bir aslında şeyin var. Yan projen var geliştirdiğin. Bu kadar meşgul olmanın kişisel gelişimini zaman zaman negatif etkilediğini düşünüyor musun?
Evet, biraz acımasız bir soru tabii ki. Kendimi eleştirebileceğim bir nokta bu kesinlikle. Negatif etkilediğini kesinlikle düşünüyorum ben. Örnek veriyorum, ben eskiden çok çok kitap okuyan bir insandım. Ama gerçekten çok okuyordum. Yani annemin gelip artık hadi oğlum artık uyu diye kitaptan beni alamadığını hatırladığım dönemler olduğunu biliyorum. Şu anda bu böyle bir dönemin içerisinde olmamak bana bir tık rahatsızlık veriyor. Çok fazla okuyamıyorum, çok çok okuyamıyorum. Çünkü hani diyorlar ya çok işim var kitap okuyamıyorum. Bu hakikaten böyle yani. Hani bazı insanlar bunu bahane olarak söylerler ama benim gerçekten çok işim olduğu için ben bazen okumaya zaman ayıramıyorum. Hem okul ödevleri hem yan dalın verildiği ödevler. Şu an benim bu dönem aldığım 10 tane ders var. 10 dersin 10 ödevi olduğunu düşünürsek bir de benim staj yaptığımı düşünürsek bu şu anda bu işin altına nasıl kalktığımı ben de şöyle bir masama bakınca algılamaya çalışıyorum. Yani hala nasıl becerebiliyorum diye ama bir şekilde ilerliyor. Kişisel gelişimin negatif yönde etkilediğini bu şekilde düşünüyorum. Ama insanın kendine ayırması gereken bir vakit her zaman var. Ben buna hard reset diyorum. Ben çok çalıştıktan sonra kendime hard reset atıyorum. Nasıl oluyormuş? Bilgisayar gibi düşünürsek beynimi. Mutlaka çıkıp yürüyüş yapıyorum. Bizim birazcık burada ormanlık alanlar var. Ormanlık alanların içine dalıyorum. Fotoğraf çekiyorum. Yani hard reset atmadan kendime ikinci bir işe başlamak benim normal çalışma düzenimde negatif etkileyeceği için mutlaka bunu yapıyorum. Ama kişisel gelişimimi bu kadar çok işle meşgul olmanın evet bir tık daha negatif etkilediğini düşünüyorum. Eğer hiçbir işle uğraşmıyor olsaydım şu an akademik olarak daha başarılı olurdum. Artı bir. Artı ikincisi de kendimde çok fazla daha keşfedilmemiş skill olduğunu da düşünüyorum aslında. Bunlara da sahip olabilirim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu şekilde meşgul olmazsak da özellikle işletme okuyan birisi mezun olduktan sonra iş bulmakta çok çok zorlanır. Bu da bir farklı handikap.
Katılıyorum bu arada dediğine. Yani hani sadece senin bölümün özelinde değil, bence her bölümde var bu. Çünkü mesela benim okuduğum bölüm biyomedikal mühendisliği ve normalde yüksek lisans bölümü. Normalde hani lisans bölümünden mezun olan sayısı tabii ki de diğer bölümler daha kıyaslı az olabiliyor. Ama yine de sonuçta birçok üniversitede var ve aynı dönem mezun olduğum birçok kişi var. Ya o yüzden hani dediğine çok katılıyorum ve özellikle bence bu pandeminin bize öğrettiği şey tabii ki de okul notunun işte ne bileyim aldığımız sertifikaların bir tık önemsizleştiğini, sadece yetkinliğimizin ve masaya ne koyabildiğimizin önemli olduğu bir dünyaya gidiyorduk ama pandemi iyice bunu körükledi bence. Tamamen aslında ne yapabildiğinin önemli olduğu bir dünya ve hani etrafımıza da baktığımızda kimse okuduğu bölümü tam olarak yapmıyor. O yüzden dediğim gibi hani bu yıllarda kendimize ne katabilirsek aslında o bizim geleceğimizi belirlediği için
kesinlikle.
Aynı şekilde ben de elimden geldiğince yoğun olmaya çalışıyorum. O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum şu. Başta da bahsettiğim gibi senin bir TED konuşman var. Ve hani bu çok havalı bir şey. Havalı ve hani herkesin yapamayacağı bir şey. Yani şu an kaç tane Z kuşağı gencinin çıkıp da TED konuşması var diğer attığımızda baktığımızda eminim istatistik olarak hani gelen istatistiğe bakarsak az. O yüzden ben hem dinlediğim için seni biraz daha yakından tanıyorum. O yüzden bunu sormak istiyorum. TED konuşması olan biri olmana rağmen zaman zaman böyle şey hissettiğin oluyor mu? Ben tamam oldum ya da işte ne diyeyim hani benim en iyi şeyim buydu. Zaten ben bu alanda iyiyim gibi hissettiğin oluyor mu? Onu merak ediyorum.
Yani bu da çok iyi bir soru. Özellikle baştaki kısım hani havalı dediğin kısım aslında başta bana da çok öyle geliyordu. Çünkü benim ilk dediğim gibi bu ilk kampa katıldığın zaman kampa katılanlardan birisinin Mustafa Bey'in, şu anda Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Bey bu arada, onun bir TEDx konuşması vardı. Onu izleyip sonra onu canlı olarak yanımızda görünce böyle Allah Allah yani TEDx konuşması olan biri yanımda şu an falan diye hissetmiştim. Çok bana ütopik bir şey gelmişti nasıl ya falan diye. Ya arkasında 3 sene sonra ben de bir TEDx konuşması yaptım. 4000 kişinin önünde konuştum. Şimdi 800 bin kişi tarafından izlenmiş. Çok ilginç geliyor. Gerçekten çok garip bir hissiyat. O sahnede bulunabilmek, insanlar önünde konuşabilmek. İlginç bir hissiyat. Çünkü şu an Türkiye'de TEDx konuşması olan dediğim gibi Z kuşağından 3 kişi var benim tanıdığım. Benim tanımadığım da gerçi hani totalde 3 kişi vardı biz yaparken. Şimdi 5-6 olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani sayı olarak da gerçekten az. Orada konuşmak da bir hayli zor. Ben başardığım gibi bir hissiyat yaratıyor mu? Oradan oraya girdiğin an ve sana o hani konuşmacı önünü verdiği an ya ben ne olmuşum ya böyle gibi bir hissiyat oluyor. Gerçekten oluyor. Tabii o zamanın bir de biraz daha liseli olmanın havasına da aslında veriyorum. Şu an olsa biraz daha normalleştiririm kendi kafamda ama o zaman kendimi böyle atom parçalamış gibi hissetmiştim. Ciddi şekilde çok müthiş bir hava yaratıyor gerçekten dediğin gibi. Ondan sonraki süreçte aslında o TEDx konuşması bir peak yani yukarı doğru giden bir grafik düşünelim. İşte bir basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak ve TEDx konuşmasını yaptığın an benim için böyle en tepe noktaydı ve o noktadan sonra kritik bir nokta var. İlginin azaldığı nokta aslında. TEDx konuşması yapıldığı an ilginin en maksimum olduğu nokta. Çünkü senin konuşmaların paylaşılıyor. Instagram'dan sürekli sana bir mesaj atıyor. Hala atılıyor ama o zaman çok çok daha fazlaydı tabii ki. İşte Alp abi ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Vesaire tarzında. Çok daha peak olarak daha yüksek bir noktadaydı. İlk 2 ay, 3 ay ya ben çok büyük iş başardım ya. Baksana ya ne yaptım ben ya. Düşüncesi kesinlikle yaratıyor. Ama bunu dediğim gibi lisede olmanın verdiği havaya da bağlıyorum. Şu an bakıldığı zaman aslında bir konuşmuşsun yani. Gidip bir yerde bir 15 dakika konuşuyorsun. Şu an bu şekilde bakıyorum. Normalleşti. 15 dakika gidip bir yerde konuşuyorum. Yani şu anda gidip şu anda burada o da 15 dakika konuşuyorum. Orada da 15 dakika konuşuyorum. Benim için mükemmel derecede farkı olmayan bir değer haline gelmeye başladı. Ama o zamanlar senin dediğin gibi öyle bir his yaratıyordu.
Bence çok güzel açıkladın. Ben de açıkçası öyle hissediyorum. Hani TED konuşmasına çıkmasan, arkadaşım YouTube kanalına çıksan bile öyle hissediyorum. Çok normal. O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum böyle girişimci olan arkadaşlarıma sormayı çok sevdiğim soru. Gerçekten merak ettim soru. Hani şimdi böyle bizden bir üst jenerasyona göre çok duyduğumuz bir şey. Girişimcilik işte bir öğrencilik hevesi. İşte ne bileyim yine de okuyorsun, mezun olduğunda mesleğini yap gibi gibi. Böyle şeyler alıyoruz. Sana sormak istediğim soru da şu. Girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi? Yoksa mezun olduktan sonra da yine bu alanda çalışmalar yapmaya devam edecek misin?
Yani süper bir soru aslında. Bunun çok acımasız bir soru aslında. Benim yani ekosisteme vereceğim de çok acımasız bir cevap olacak. Ama birazcık evet diyebilirim. Birazcık öğrencilik hevesi diyebilirim. Neden? Aslında heves değil bu. Yani burası benim için bir opsiyon diyeyim. Bu çok daha doğru olur. Heves değil de opsiyon diyebilirim. Girişimcilik benim için bir yaşam tarzı değil de bir opsiyon diyebilirim. Niye diyecek olursak? Birazcık da ülke şartlarından bahsetmemiz gerekiyor. Daha doğrusu ülke şartlarını hepimiz biliyoruz. Çok bahsetmeme gerek yok. O yüzden hani şu an bu ekosistemde girişimcilik odaklı çok mükemmel bir çalışma yapmak şu anki şartlarda çok çok aşırı derecede rahat değil. Benim aslında 5 yılda 5 staj hedefim var üniversitede. Şu an ikincisindeyim bunun. İlki Ebebek'te yapmıştım. İkincisi şu an ikinci sınıftayım. Collective House'da. Üçüncüsü sürpriz olacak. Bir devlet kurumunda olacak. Çok ilginç. Yani şu an oldu bu arada garanti ama şimdiden söylemeyeyim. Çok ilginç bir kurumda olacak. Herkesin böyle dehşete düşeceğinden ne alaka falan dediği bir kurumda olacak. Ülkenin başında hatta çok devasa bir yerde olacak. Ufak tefek kafada şekillenmiştir diye düşünüyorum. Ama sürpriz olsun. Benim aslında bu stajları yapmamın sebebi kurumsalda bir yetkinliğim olması. Kurumsalı anlayabilmem, kurumsalı tanıyabilmem. Neden? Çünkü bizim ülkemizde bu biraz daha fazla ama dünya genelinde ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Gördüğünüz gibi bir iş yaptık. Pandemi üzerinde bir iş yapıyor olsaydık şu an işsiz kalıyor olabilirdik. Pandeminin çok yani etkileyebileceği bir konumda bir girişim kurmuş olsaydık şu anda eve ekmek bile götüremiyorduk. O derece bir duruma gelebilirdik. Dünyada ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ama gördüğünüz gibi kurumsallar şu an takır tukur işleyebiliyor hala. Bu sebeple ben kurumsal garantimin olmasını açıkçası istiyorum. Bu yüzden de hani 5 yılda 5 staj yapıyorum ki ben eğer ki yaptığım ileride bir girişimde başarısız olursam tak diye kurumsala atladığımda zaten 5 stajya beni alabilirler diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir yorum vereyim. Girişimcilik tabii ki bir heves değil. Benim çok keyif aldığım, yani insanın aslında kendini keşfettiği bir nokta. Ama dediğim gibi bir opsiyon, yani hayatımın ana merkezi değil, bir opsiyon benim için.
Yani senin bakış açısında bence güzel oldu. Ben de şeyi düşünüyorum. Kurumsalda elde edebileceğin bazı nasıl diyeyim, derinleşen tecrübeler ve derinleşen bir network ağı da var. Yani hani kurumsalda ya atıyorum tanışabileceğin, sen stajyer olarak girsen bile tanışabileceğin, bu işi 30 yıldır yapan insanlar da var. Ben mesela şu an çalıştığım kurumda, işte Goin'de çalışıyorum ben. Eczacıbaşı ile birlikte bir proje yürütüyoruz. Orada görüyorum sadece bir departmanda 10 yıldır çalışan insanlar var. Yani uzmanlıklarını da görebiliyorsun. O açıdan belki de kurumlara da girip oraları da havasını solumak, ondan sonra derinleştiğin konuyla ilgili çok istiyorsan bir girişim kurmak, belki ilerleyen zamanlar için girişimin yaşaması için daha önemli olabilir.
Kesinlikle.
O zaman şimdiye kadar böyle senden ilhamları topladık. Neler yaptığını, nasıl yaptığını öğrendik. Şimdi de senin ilham kaynaklarını öğrenmek istediğim kısma geliyorum. İlk sorumla başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir deneyim. Yani sen birçok programa katıldın, birçok hackathon'a, ideathon'a katıldığını düşünüyorum. Bunları göz önünde bulundurarak sana en iyi deneyimi katan program hangisiydi?
Büyük ihtimalle Google Launchpad diye bir program vardı. Tabii ki InnoCampus'u hiç pas geçmeyeceğim. Onu da söylemem mutlaka gerekiyor. Yani işe sıfırdan başladığım zaman InnoCampus benim için çok inanılmaz etkili olmuştu. İkincisi de Google Launchpad. Google Launchpad programı da Google'ın Türkiye'de düzenlediği bir etkinlikti. Yani herkes seçilmemişti. Bizim girişimimiz seçilmişti. Başvuru usulüyle çalışıyorlardı. Google'ın kendi düzenlediği bir programdı. Hatta biz yazılı haftasında o hafta okula gitmeyip Google Launchpad'e gitmiştik bir hafta boyunca. Maltepe'den Levent'e her gün 500 TL gidip gelmiştik. Yani benim iki programım budur. İlki biraz daha liseler üzerine odaklıydı. İkincisi de startup'ınızı nasıl geliştirebilirsiniz tarzında bir Launchpad programı olmuştu. Böyle bir kısa cevap vermiş olayım.
Peki bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Yani eminim tanıştığın herkes sana ilham olmuştur. Ne bileyim bir şekilde yardımcı olmuştur. Bir şekilde sana bir şey katmıştır bakış açısı. Ama ilk tanışmışım dediğim biri varsa bunu öğrenmek isteriz.
Yani tabii ki yani tek bir kişi olarak söylemem zorunlu olması biraz tabii ki tedirgin edici. Ama ben hani eğer bir kişi söyleme hakkım olsa Enver Yücel'lerdim. İki kişi söyleme hakkım olsaydı Faruk Eczacıbaşı ve Enver Yücel'lerdim. İkisi de gerçekten hani birbirinden vizyoner, birbirinden mükemmel insanlar. Enver Hoca çok çok vizyoner bir insan. Yani eğitim alanında şu an belki son haberleri duymuşsundur. Hani Diyarbakır'dan Harvard'a tam burslu olarak seçilen bir öğrenci oldu. Bizim Bahçeşehir Koleji'nden çıkma. Benim için müthiş değerli, müthiş duygusal bir haber aslında. Yani Diyarbakır'dan bildiğimiz Harvard'da tam Ruslu okumaya gidecek bir arkadaşımız. Bunun arkasında aslında Enver Hoca'nın vizyonu yatıyor. Ben zaten Enver Hoca'ya bu kadar hayran olmamın sebebi, biz Enver Hoca'yla sadece 15 dakika oturabildik. Ve 15 dakikanın sonunda Enver Hoca bir kişinin hayatını kurtarmıştı. Benim aslında yaptığı şey, ben o zamanlar akademik olarak da başarılı olmadığım için bana hem üniversite tamburusunu, hem lise tamburusunu, hem de Amerika tamburusunu vermişti. Ve bir insana 15 dakikada burs verebilmek bence çok zor. Yani ben bunu açıkçası şahsen yapmakta çok zorlanırdım. Bir kişi 15 dakika içerisinde sana yalan da söylüyor olabilir. Sana yanlış bilgiler veriyor da olabilir. Buna nasıl inandı? Bana nasıl güvendi? Bunların hepsi aslında benim kafamda hep soru işarettir. Tabii ki ben de onu hiçbir zaman hani dediğim gibi hani yüzünü kara çıkartacak bir hareket yapmadım ve beklentilerin açısı karşıladığımı düşünüyorum. O yüzden ben gerçekten hani bir numaraya Enver Hoca'yı koyardım.
Duygusal bir cevap. Güzel. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Bu bir yetkinlik olabilir. Yani işte diyorum, startupları kurarken şu yetkinliğim çok iyiydi. O yüzden hani hep başarılı şeyler yapmaya çalıştık gibi. Böyle kendine iyi ki geliştirmişim dediğim bir alan hangisi?
Süper süper bir soru. Yani aslında soru işaretleri vardı. Yani bu nasıl söyleyebilirim? Şu daha mantıklı aslında. Benim bu bir net bir yetkinlik değil ama daha doğrusu bunu yetkinlik cevabı olarak şu şekilde cevaplar geliyor olabilir. İşte ne bileyim biraz daha somut şeyler geliyor olabilir. Basketbol oynuyorum falan diye olabilir diye düşünüyorum. Ama benim aklımdaki cevap aslında problem çözme yeteneği diyebilirim. Çünkü ben hani bundan başta da bahsettim. Her zaman problem çözme yeteneğim çok fazla oldu. Hep tüm ekiplerde yani bir problem çıktığı zaman, ciddi bir problem çıktığı zaman soğukkanlı kalan taraf ben olmuştum. Çünkü gerçekten hayatımızın her yerinde problem karşımıza çıkıyor. Ve ben bu şekilde problem karşısında ya beyler bir saniye, beyler benler bir saniye. Şimdi şurada bir sorun var ama bizim şu şekilde çözmemiz gerekiyor diyen kişi genelde ben oldum. Bunun gerçekten çok kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum ve ben bunun üzerine zamanla koydum. İşte bununla alakalı çeşitli kitaplar ve makaleler de okudum. Bu gerçekten iş bitiren bir nokta. Bir problemle hatta karşılaştığımız zaman ya vah vah şimdi bittik ya biz ne yapacağız yerine. Bir saniye biz bu problemi nasıl çözeceğiz? Problem var ama çözüm yöntemi bence bu olmalı diyebildiğimiz nokta gerçekten çok çok kritik bir nokta oluyor. Bu yüzden benim en çok hani iyi ki dediğim yetkinliğim, yeteneğim problem çözme yeteneği diyebilirim.
O zaman biraz enerjimiz artmışken, problemleri çözmüşken diğer kısma geçiyorum. Burası böyle biraz hızlı bir şekilde cevaplandıracağımız hangisini seçtiğini merak ettiğim şeyler. Spotify mı Netflix mi?
Spotify.
Instagram mı Twitter mı?
Twitter.
Sabah çalışmak mı akşam çalışmak?
Akşam çalışmak.
Startup mı kurumsal mı?
Of çok zor geldi. Çok çok zor geldi. Ben kurumsal diyorum ya.
Ben 3-4 girişimi olan biri olarak kurumsal diyorum. Peki ofiste çalışmak, okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunların hepsini evde yapmak?
Zaman olarak hepsini evde yapmak daha karlı ama fiziksel olarak gitmek diyorum.
Okey. O zaman son sorumla bu kısmı kapatıyorum. Son sorum da şu. Kendi girişimini kurup kendi girişimini geliştirmek mi yoksa başka birinin girişimine ortak olup ya da başka birinin girişimine girip orayı geliştirmeye çalışmak mı? Hangisi seni daha çok tatmin ediyor? Ve hangisi seni daha çok geliştiriyor aslında?
Tabii ki kendi fikrini kurmak çok daha seni geliştiriyor. Ama dediğim gibi eğer bu startup'a olan inancınla da alakalı aslında. Çok kısıtlayacağım. Startup'a olan inancınla da alakalı. Sen kendi fikrine o kadar inanmıyorsundur. Ama sana teklif gelen başka bir startup'ın fikrine çok inanıyorsundur. İnandığın kısım hangisine inancın daha fazlaysa orada daha çok şey öğrenip orada daha çok kendini geliştiriyorsun. Cevabı da bu şekilde vermiş olayım. Birazcık ortada bırakarak.
Ben yavaş yavaş sorularımı toparlıyorum. Şimdiden geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. Son sorularımı iletiyorum. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğin şey ne?
Yani çalıştığım yere gidip kolektif havuza gidip yani şu anda da yapabiliyorum. Gidip tüm şubelerde dolaşıp oturup hepsinde çalışmak istiyorum. Gerçekten çok istediğim şey farklı alanlarda çalışmak beni çok motive ediyor. Sürekli evde çalışmak biraz rahatsız ediyor. O yüzden hani şu anda da yapabilmeme rağmen yine de ben gidip farklı bir yerde farklı bir kolektif havuzun şubesinde gidip oturup gerçekten saatlerce çalışmak istiyorum.
Süper. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim. Kendi girişimin hariç.
Evet. Bu da güzel bir soru. Ne olabilir? Aslında ben EasyCo'yu çok beğeniyorum. Gerçekten çok müthiş bir ivme yakaladığını düşünüyorum. Hani işte yani ne bileyim böyle biraz daha klişe bir cevap da verebilirdim aslında. Getiri falan da çok beğeniyorum ama EasyCo'nun biraz fintech olması ve gittiği dönem işte Shopier'le vesaire bunlarla hepsinin anlaşmalarının olması gerçekten beni çok ilgimi çekiyor. O yüzden ben kuruyor olsaydım gerçekten keşke dediğim bir girişim olurdu EasyCo.
Ben de ya şeyi söyleyebilirim bu arada. Yani çok hakim değilim şey girişim dinamiklerine ama yine de hani konuk olmuştu ya Barber Says Boot'u.
Evet, evet.
Orada onun söylediği şey çok bana şey hani not aldığım bir şeydi kendimi. Şey demişti ben işte zaten başarılı bir girişimde çalışıyordum. Hani zaten iyi gidiyordu. Client çalışıyordu sanırım. Ama neden kendi girişimi kurdum dönüp Çünkü kendi başarı hikayemi anlatmak istediğimi fark ettim demişti ya. O bence çok böyle kaydeder güzel bir şey.
Gerçekten mükemmel özetim.
İdol. O zaman son soruma geçiyorum. Bu son sorum böyle Z kuşağı gençleri hakkında çok yazılıp çiziliyor. Hep duyuyoruz bir şeyler kendi çevremizden de. Okuduğumuz bir sürü şey de var. Sen bunlara cevap verebilecek olsan Z kuşağı genci olarak dünyaya ne söylemek
istedim? Yani ben ne söylemek isterdim? Ben hakikaten bir Z kuşağı genci olarak söylemek istediğim şey gerçekten garantici bir insan olmamak gerekiyor. 21. yüzyılda garantici bir insan olmamak gerekiyor. Bu çok basit ve net. Risk almaya alışık olmak gerekiyor. Bu karakterle de alakalı biliyorum ama şu anki dünyada maalesef hiçbir şey garanti değil. Hiçbir şey garanti değil. Şu an gidip bir devlet kurumunda çalışmanız bile Türkiye'de garanti değil. Gidip dünyada garanti olan hiçbir şey yok. Bu yüzden insanların kendini garantiye alıştırıp ya ben işte şu şekilde herhangi bir yerde memurluğa başlayayım, hayatım sonuna kadar bu şekilde sabit bir maaşla devam edeyim yıllarını biraz atladık. Biraz daha riske açık olmanın gerektiği yıllardayız. Öyle bir yüzyıldayız. Çok net şekilde hani bir tek bir noktadan bahsedecek olursam o da risk almaya alışmak ve garantici olmamak derdim.
Kesinlikle katılıyorum bu arada buna. Ben geldiğin için, konuk olduğun için ve tüm soruları böyle samimiyetle cevapladığın için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu gerçekten.
Bence çok önemli deneyimlerdi. Çünkü hani kaç kişi gerçekten üniversiteye geçene kadar 4-5 tane girişim kurup bu kadar deneyim oluyor bilmiyorum. Bence son verdiğin cevabı da işaret ederek söyleyeyim. Gerçekten hani döneme göre cesur davranıp bir sürü girişim kurmuşsun, bir sürü deneyim elde etmişsin. Bu da seni bugüne, bugünkü Alp'e getirmiş. O yüzden verdiğin cevaplar için ve tekrardan konuk olduğun çok çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
Zaten Alp'in de linklerini, Instagram, Twitter bilmem ne, tüm sosyal medya linklerini koyarım açıklamalara. Oradan da kendisine ulaşıp ona da girişimleriyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.